Ayrım 34, arı kovanına çomak sokan kız, Stieg Larsson, sayfa 534. Henry Cortez 16:20'de Mikael'i aradı. Sanırım kalkacaklar. Tamam, biz hazırız. Sessizlik. Bir hanenin önden ayrıldılar. Jonas kuzeye gidiyor. Loti güneye giden Telaborya'nın peşine takıldı. Mikael Monika'ya Vasagatan'da yürüyen Jonas'ı işaret etti. Birkaç saniye sonra da onu takip eden Henry Cortez'i gördüler. Monika arabayı çalıştırdı. Kunuskatan'a doğru yürüyor dedi Henry Cortez. Arada mesafe bırak, seni fark etmesin. Etraf kalabalık, fark etmez. Sessizlik. Kunuskatan'dan kuzeye doğru yürüyor. Kunuskatan'ın kuzeyine dedi Mikael. Monika Figueroa vites değiştirip Vasagatan'a döndü. Kırmızı ışıkta bir süre durdular. Kunuskatan'a dönerlerken şimdi neredesiniz diye sordu Mikael. Pub mağazasının yanındayız. Adımlarını sıklaştırdı. Drottninggatan'ın kuzeyine yöneldi. Drottninggatan'ın kuzeyi dedi Mikael. Tamam diyen Monika Clara Nora'ya doğru hatalı bir dönüş yaparak Olof Palme sokağına girip Svea Wagen'e yöneldi. Caddenin öteki tarafında da Henry Cortez yürüyordu. Doğuya döndü. Tamam, sizi görüyoruz. Hollandar Gatan'a dönüyor. Dikkat, araba, kırmızı Raudi. Araba diyen Mikael Henry Cortez'in verdiği plaka numarasını aceleyle kaydetti. Ne tarafa park etmiş diye sordu Monika. Güneye dönük dedi Cortez. Olof Palme sokağından önünüze çıkacak. Şimdi. Monika Figueroa kırmızı ışıkta geçmeye çalışan birkaç yayaya sinyal yakıp elini kolunu sallayarak Drottninggatan'a geçti. Teşekkürler Henry. O artık bizim. Kırmızı Audi Svea Wagen'da güneye doğru ilerliyordu. Monika bir yandan direksiyonu tutarken diğer yandan cep telefonunu çıkarıp bir numarayı aradı. Henry Cortez'in verdiği plaka numarasını söyleyerek kime ait olduğunu araştırmalarını istedi. Jonas Sandberg, 1971 doğumlu. Ne dedin? Helsingørsgatan, Kista. Teşekkürler. Mikael Monika'nın aldığı bilgileri not etti. Artilleri Gatan'a giren kırmızı Audi, askeri müzenin biraz uzağına park etti. Sokağın karşısına geçerek 1890'lı yıllardan kalma binalardan birine girdi. Monika göz ucuyla Mikael'e baktı. Jonas Sandberg, başbakanla toplantı yaptıkları binanın birkaç blok uzağındaki bir binaya girmişti. İyi iş dedi Monika Figueroa. Lotti Karim Mikael'i arayarak Peter Teleborya'nın Kungsholmen'e Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gittiğini haber verdi. Emniyet Müdürlüğü mü? Cumartesi akşamı saat 17'de dedi Mikael. Monika ile Mikael birbirlerine baktılar. Monika birkaç saniye düşündükten sonra cep telefonunu çıkarıp cinayet masası komiseri Jan Bumblanski'yi aradı. Merhaba, ben Monika, Sapo'dan. Bir süre önce görüşmüştük. Ne istiyorsun dedi Bumblanski. Hafta sonu nöbetçin var mı? Sonya Modik dedi Bublanski. Bir şey isteyecektim. Emniyet müdürlüğünde mi? Sanmam. Cumartesi akşamı havada çok güzel. Savcı Ekström'ün odasının olduğu koridorda bir iş yapmak için ona ya da araştırma grubundan birine ulaşabilir misin? Savcının şimdi kimle toplantı yaptığını merak ediyorum da. Toplantı mı? Açıklamaya vaktim yok. Şimdi bir ziyaretçisi var mı bilmek istiyorum. Varsa kim? Abirim olan bir savcıyı ispiyonlamamı mı istiyorsun? Monika omuzlarını silkerek evet dedi. Tamam diyen Bublanski telefonu kapattı. Sonya Modik Emniyet Müdürlüğü'ne Bublanski'nin korktuğu kadar uzak bir yerde değildi. Kocasıyla birlikte Vasastan'da oturan bir kadın arkadaşının evinin balkonunda kahve içiyorlardı. Sonya'nın anne babası hafta sonunda torunlarını aldıktan sonra eski günlerdeki gibi kocasıyla baş başa yemek yiyip sinemaya gitmeyi planlamışlardı. Bublanski ne istediğini anlattı. Peki Ekström'ün odasına hangi bahaneyle paldır küldür gireceğim? Niederman soruşturmasındaki son gelişmelerle ilgili bir rapor sözü vermiştim ama unuttum. Çalışma masamda duruyor. İyi o zaman dedi Sonya Modik. Kocasıyla arkadaşına döndü. Merkeze gitmek zorundayım. Arabayı alıyorum. Bir saate kadar dönerim. Kocası ve arkadaşı iç çektiler. Aslında nöbetçiyim diye ekledi Sonya özür diler gibi. Arabasını Bergsgatan'a park edip emniyet müdürlüğüne girdi. Bublanski'nin odasına çıkıp polis katili Ronald Niederman avı hakkında tutulan 3A4 sayfasından ibaret raporu aldı. Dişe dokunur bir şey değil. Merdivenlerden bir kat yukarı çıktı, Ekström'ün odasının olduğu koridorda durdu. Emniyet müdürlüğü bu yaz akşamında neredeyse bomboştu. Sessiz adımlarla Ekström'ün odasına doğru gidip kapısının önünde durdu. İçeriden sesler geliyordu, dudaklarını ısırdı. Birdenbire cesaretini kaybetti. Normal durumda kapıyı çalar, "Merhaba, hala burada mısınız?" diyerek içeri dalardı. Şimdi bu ona pek doğru gelmiyordu. Etrafına baktı. Bublanski onu niçin aramıştı? Bu toplantı da neyin nesiydi? Koridora bir göz gezdirdi. Ekström'ün odasının tam karşısında 10 kişilik bir konferans salonu vardı. Daha önce burada seminerler vermişti. Konferans odasına girip kapıyı sessizce kapattı. Storlar kapalıydı. Koridora bakan cam duvarlar perdeyle kaplı, oda karanlıktı. Bir sandalye çekip oturdu. Perdeyi biraz aralayıp koridora bakmaya başladı. Huzursuzdu. Eğer biri kapıyı açıp içeri girerse niçin orada olduğunu açıklayamazdı. Telefonunu çıkarıp ekrandaki saate baktı. 6'ya geliyordu. Telefonu sessize aldı. Sandalyenin arkasına yaslanıp Ekström'ün odasını izlemeye başladı. Akşam saat 7'de Plagio, Lisbeth Salander'i tıkladı. "Tamam, SMP'nin yöneticisindeyim." "Nerede?" Plagio bir HTTP adresi yükledi. 24 saatte bu işi yapamayız. Bu 18 kişinin elektronik posta adresine ulaşsak bile ev bilgisayarlarını hacklememiz günler alır. Cumartesi akşamı birçoğu internete bile bağlı değildir. Plagio, sen ev bilgisayarlarına yoğunlaş. SMP bilgisayarlarını ben kontrol ederim. Ben de öyle düşündüm. Senin el bilgisayarın biraz yetersiz. Özellikle dikkat etmemi istediğin biri var mı?
Hayır, hepsini kontrol et.
Tamam.
Plagio.
Evet. Eğer yarın sabaha kadar bir şey bulamazsak senin devam etmeni istiyorum.
Tamam. O zaman sana ödeme yaparım.
Boş ver, eğlenceli bir şey. ICQ'dan çıkan Lisbeth, Plagio'nun yüklediği HTTP adresinden SMP'nin bütün yöneticilerini indirdi. Önce Peter Fleming nette mi diye kontrol etti. Değildi. Onun kimliğini kullanarak SMP'nin e-posta sunucusuna girdi. Böylece çok önce silinmiş e-postalar da dahil bütün e-postaları okuyabilecekti. İşe SMP'nin gece yöneticilerinden 43 yaşındaki Ernst Theodor Billing'in e-postalarıyla başladı. Her e-postaya 2 saniye bakıyordu. E-postaların kimden geldiğini ve içeriklerini anlaması için bu yeterliydi. Birkaç dakika sonra SMP'nin rutin e-postalarını ve ilginç olmayan e-postaları ayırt etmeyi öğrendi. Bunları hızla geçiyordu. 3 ay öncesine kadarki bütün e-postaları inceledi. Daha sonra ay ay atlayarak yalnızca e-posta başlıklarına baktı. Yalnızca ilginç bulduklarını okudu. Ernst Billing, Sophie adında bir kadınla çıkıyor ve kadına karşı hoş olmayan bir üslup kullanıyordu. Ama bu üslubu yalnızca bu kadına karşı değil, muhabirlere, tasarımcılara ve diğer çalışanlara karşı da kullanıyordu. Ama kız arkadaşına karşı kullandığı dil yine de ürkütücüydü. "Lanet şişko, koyun kafa, amcık." Bir saatlik incelemeden sonra Billing'in e-postalarını kapatıp listeden sildi. Arkasından hukuk redaksiyonunun kulağı kesiklerinden 51 yaşındaki Lars Örjan Wahlberg'in e-postalarını incelemeye başladı. Thorsten Etklint, Kungsholmen'deki Emniyet Genel Müdürlüğü binasına cumartesi akşamı saat 7.30'da geldi. Onu Monica Figueroa ile Mikael Blomqvist bekliyorlardı. Bir önceki günkü konferans odasındaydılar. Etklint, Blomqvist'in bu koridora girmesine izin vererek bir takım iç kuralları çiğnediğinin ve ince bir buz üzerinde yürüdüğünün farkındaydı. Monica'nın kendi inisiyatifiyle Blomqvist'i buraya getirmeye hakkı yoktu. Çalışanların eşleri bile bu koridorlara giremezler, koridorun önündeki merdiven aralığında beklerlerdi. Üstelik Blomqvist gazeteciydi. Bundan sonra Blomqvist yalnızca Freedom's Plan'daki geçici büroya gelebilecekti. Aslında bu koridora özel davetli ziyaretçiler girebiliyordu. Yabancı misafirler, araştırmacılar, akademisyenler, geçici danışmanlar. Hoş, Etklint de Blomqvist'e geçici danışmanlık görevi vermişti. Ayrıca bütün o güvenlik tantanaları laftan ibaretti. Bazen herhangi biri için güvenlik izni verilebiliyordu. Eğer Etklint'e bir eleştiri yöneltilirse o da Blomqvist'e güvenlik izni verdiğini söyleyebilirdi. Yani işler ters giderse. Etklint koltuğa oturup Figueroa'ya baktı. "Bu buluşmadan nasıl haberdar oldunuz?"
"Saat 4'e doğru Blomqvist aradı," dedi Monica gülümseyerek.
Sen nereden öğrendin?
Bir kaynaktan tüy aldım dedi Mikael.
Bundan Teleborian'ı izlettiğin sonucunu çıkarabilir miyim?
Monica Figueroa başını iki yana salladı.
Önce ben de böyle düşünmüştüm dedi sanki Mikael orada yokmuş gibi kırılgan bir sesle. Ama değil, eğer biri Blomquist'in talimatıyla Teleborian'ı izlemiş bile olsa onun Jonas Sandberg'le buluşacağını bilemezdi.
Edgrind yavaşça başını salladı.
Peki geriye ne kalıyor? Yasa dışı telefon dinleme ya da benzer bir şey mi?
Hiç kimseyi yasa dışı dinletmediğim konusunda seni temin edebilirim. Böyle bir şeyin yapılabildiğini bile bilmiyorum diyen Blomquist orada olduğunu hatırlattı.
Gerçekçi olun. Yasa dışı dinleme işini yalnızca devlet yapar.
Edgrind dudaklarını büzdü.
Yani toplantı haberini nereden aldığını söylemek istemiyorsun.
Söyledim ya, bir kaynak tüyo verdi. Kaynağımı gizlemek zorundayım. Biz tüyonun sonuçlarına yoğunlaşsak nasıl olur?
Bulmaca çözmekten hoşlanmam dedi Edgrind. Ama ne yapalım? Elimizde ne var?
Adı Jonas Sandberg dedi Monica. SAS komandosu eğitimi almış. 1990 yılında polis akademisinden mezun olmuş. Önce Uppsala, sonra Södertalya'da çalışmış.
Sen de Uppsala'dan geliyorsun.
Evet, aramızda yıl farkı var. Ben Uppsala'ya geldiğimde o Södertalya'ya atanmıştı.
İyi, devam et.
1998 yılında SAPO'nun karşı casusluk servisine atanmış. 2000 yılında gizli bir görevle yurt dışına gönderilmiş. Elimizdeki resmi kayıtlara göre Madrid'de elçilikte çalışmış. Elçiliği aradım, Jonas Sandberg'in kim olduğunu bilmiyorlar.
Tıpkı Martenson gibi, yani resmi olarak atanmış göründüğü yerde değil.
Bu tür şeyleri örgütleme ve denetleme imkanı olan tek kişi özel kalem müdürü.
Bu gibi durumlarda her şey Arap saçına döner. Biz bütün dikkatimizi bu yöne çevirdiğimizden fark ettik. Eğer birileri sorun çıkarırsa hemen gizlilik ya da terörist tehdidi bahanesine sığınırlar.
Bütçeyi kontrol edebiliriz.
Finans müdürü mü?
Belki.
Peki başka?
Jonas Sandberg Solentuna'da oturuyor, bekar. Ama bir öğretmenden çocuğu var, poliste kaydı yok. İki silah ruhsatı almış. Düzenli bir hayatı var, içkiden uzak duruyor. Tek eksisi 1990 yılında Evangelist, Hayatın Sözü Teşkilatı'na üye olması.
Bunu nereden öğrendin?
Uppsala'daki eski amirimle konuştum. Sandberg'i çok iyi tanıyor.
Peki, Hristiyan bir SAS komandosu, iki silahı ve bir çocuğu var. Başka?
Kimliğini daha 3 saat önce açığa çıkardık. Bu kadar kısa bir süre için iyi iş.
Artilleri Gatan'daki ev hakkında ne biliyoruz?
Henüz çok şey değil. Stefan imar işlerinden araştırmış, binanın çizimi elimizde. 1890'dan kalma. 6 katta 22 daire var. Bahçesinde de 8 daireli bir bina. Kimlerin oturduğunu kontrol ettim. Dikkat çeken bir şey yok. Binada oturanlardan yalnızca 2 kişi ceza almış.
Kimler?
Biri giriş katında oturan Lindström, 63 yaşında, 1970 yılında sigorta sahtekarlığından mahkum olmuş. Üçüncü katta oturan 47 yaşındaki Whitfeld ise eski karısını dövmekten ceza almış. Binadakiler orta sınıftan, yalnızca bir daire soru işareti.
Niye?
En üst kattaki daire, 11 odalı, Bellona AB diye bir şirketin.
Ne iş yapıyorlar?
Tanrı bilir, piyasa analizi yapıyorlar. Yıllık ciroları 30 milyon kron civarında. Bütün yöneticileri yurt dışında oturuyor.
Bak sen.
Bak sen ne?
Bak sen işte, devam et.
O anda Mikael'in yalnızca Stefan diyebildiği memur içeri girdi.
Merhaba patron diyerek Thorsten Edgrind'i selamladı. Çok hoş şeyler öğrendim. Şu Bellona'nın dairesini inceledim.
Dedi Monica Figueroa.
1970 yılında kurulan şirket bu daireyi önceki sahibi 1917 doğumlu Christina Sederholm'den yok pahasına satın almış. Öyle mi?
Sapo kurulduğunda P.G. Winge ile kavga eden kovboy Hans Wilhelm Franke'nin eşi.
Güzel dedi Thorsten Edgrind, çok güzel. Monica, o binanın etrafını 24 saat kontrol etmenizi istiyorum. Telefonlarını araştırın. İçeri kim giriyor, kim çıkıyor, binanın önüne hangi arabalar gelip gidiyor, hepsini kaydedin.
Edgrind göz ucuyla Mikael Blomquist'a baktı. Sanki bir şey söyleyecekmiş de kendisini engelliyormuş gibiydi.
Bilgi akışından memnun musun dedi sonunda. Şikayetim yok. Peki sen Millennium'un katkılarından memnun musun?
Edgrind yavaşça başını salladı.
Bu işten dolayı başımın belaya gireceğini biliyorsundur dedi.
Bu bela benden gelmez. Burada edindiğim her bilginin kaynağı gizli. Yalnızca gerçekleri yazacağım ve bilgilerimin kaynağını söylemeyeceğim. Bunları baskıya vermeden önce seninle gayri resmi bir söyleşi yapacağım. Eğer cevap vermek istemezsen yalnızca yorum yok dersin. Servis hakkında özel bir fikrin varsa bunu metne ekleyebilirsin. Buna sen karar vereceksin.
Ed Clint başını salladı. Mikael memnundu. Birkaç saatte servis fiziki bir biçim almıştı. Bu müthiş bir gelişmeydi.
Savcı Ekström'ün odasındaki toplantının uzaması Sonya Modig'i çok öfkelendirmişti. Konferans masasının üzerinde bulduğu bir maden suyunu içti. Kocasını iki defa arayarak geç geleceğini söyledi ve eve döner dönmez güzel bir gece geçirmesini sağlayarak bunu telafi edeceğine söz verdi. Huzursuzlanmaya başlamıştı, kendini bir hırsız gibi hissediyordu. Toplantı akşam saat 7:30'da bitti. Ekström'ün kapısı açılıp Hans Faste dışarı çıktığında Modig onu görmeyi beklemediğinden şaşırdı. Faste'yi teleboryan onu da daha önce hiç görmediği kır saçlı bir adam izledi. En arkadan Ekström çıktı, ceketini giyip kapısını kilitledi.
Sonya Modig cep telefonunu çıkarıp perdelerin arasındaki açıklıktan alçak çözünürlükte iki fotoğraf çekti. Odadan çıkanlar bir süre kapının önünde bekledikten sonra koridorda ilerlemeye başladılar. Konferans odasının önünden geçerlerken soğuk terler döken Sonya Modig yere çökerek nefesini tuttu. Ancak koridor kapısının kapandığını duyduğunda derin bir nefes aldı. Dizlerinin bağı çözülmüştü.
Bublanski akşam 8'i geçerken Monica Figueroa'yı aradı.
Ekström'ün toplantı yapıp yapmadığını merak ediyordun.
Evet dedi Monica.
Toplantıdan şimdi çıktılar. Toplantıda Ekström, Dr. Peter Teleborian, daha önce benim ekipte çalışan Hans Faste ve tanımadığımız yaşlı bir adam varmış.
Bir saniye diyen Monica Figueroa eliyle telefonun mikrofonunu kapatarak odadakilere döndü.
Attığımız serseri kurşun hedefi buldu. Teleborian doğrudan savcı Ekström'ün yanına gitmiş.
Orada mısın?
Özür dilerim. Üçüncü adamın eşkali var mı?
Daha da iyisi var. Onun bir fotoğrafını postalıyorum.
Fotoğraf? Harika. Sana bir hizmet borçluyum.
Neler döndüğünü anlatmanız yeter.
Sizi tekrar arayacağım.
Odaya bir süre sessizlik çöktü.
Evet dedi Ed Clint sonunda. Teleborian önce servisle buluşuyor, arkasından da savcı Ekström'ün yanına gidiyor. Çevirdikleri dolapları öğrenmek için neler vermezdim ki?
Bunu bana sorabilirsin dedi Mikael Blomqvist.
Ed Clint ile Figueroa ona baktılar. Bir ay sonra başlayacak mahkemede Lisbeth Salander'i bir yere kapatmak için çizdikleri stratejinin detaylarını görüştüler. Ona uzun uzun bakan Monica Figueroa yavaşça başını salladı.
Bu bir tahmin dedi Ed Clint. Tabii eğer gayipten haber alma gibi bir yeteneğin yoksa.
Tahmin değil dedi Mikael. Salander hakkında verilecek adli tıp raporunun ayrıntılarını görüşmek için buluştular. Teleborian o raporu yeni bitirdi.
Boş laf. Salander'i daha muayene bile etmediler.
Mikael omuzlarını silkip bilgisayar çantasının içinden bir takım kağıtlar çıkarttı. Teleborian bu işi daha önce de yaptı. İşte adli tıp raporunun son versiyonu. Sizin de gördüğünüz gibi altına mahkemenin başlayacağı günün tarihi atılmış.
Ed Clint ile Figueroa Mikael'in önlerine koyduğu kağıtları incelediler. Önce birbirlerine sonra da Mikael'e baktılar.
Bunu nereden buldun dedi Ed Clint.
Üzgünüm, gizli kaynak dedi Mikael Blomqvist.
Blomqvist, birbirimize güvenmek zorundayız. Bizden bilgi saklamamalısın. Bu tür başka sürprizlerin de var mı?
Elbette bir takım sırlarım var. Anladığım kadarıyla siz de bana Sapo'daki belgelerinizi kontrol edebilmek için açık çek vermediniz, öyle değil mi?
İkisi aynı şey değil.
Hayır, aynı şey. Şimdi yaptığımız bir tür işbirliği. Tıpkı senin dediğin gibi birbirimize güvenmeliyiz. Ben araştırmaya katkı sağlayacak, servisi ve işlediği suçları açığa çıkarmaya yardımcı olacak hiçbir bilgiyi saklamıyorum. Daha önce Björk ile Teleborian'ın 1991 yılında birlikte suç işlediklerini gösteren belgeyi size verdim. Şimdi de aynı şeyi yaptıklarını söylüyorum. Elimdeki belge de bunu gösteriyor.
Ama sakladığın şeyler var.
Elbette var. Ya işbirliğinden vazgeçersin ya da buna katlanırsın.
Monica Figueroa soruna diplomatik bir müdahalede bulundu.
Özür dilerim ama bu Ekström'ün servise çalıştığını mı gösteriyor? Bilemiyorum dedi Mikael ama daha çok servisin ondan faydalandığını düşünüyorum. Kariyer düşkünü, biraz aptal ama namuslu bir adam. Bir kaynağım Lisbeth Salander kaçakken Teleborya'nın onun hakkında ürettiği yalanları Ekström'ün yuttuğunu söyledi.
Yani onu manipüle etmek kolay diyorsun.
Kesinlikle. Hans Fasta de Lisbeth Salander'in lezbiyen satanist olduğuna inanan bir aptal.
Erika Berger, Salzio Baden'daki villasında yalnız başına oturuyordu. Felç olmuş gibiydi. Kendini hiçbir işe veremiyordu. Her an birinin arayıp internette bir sitede fotoğraflarının yayınlandığını söylemesini bekliyordu. Düşünceleri dönüp dolaşıp Lisbeth Salander'e yöneliyor ve ona umut bağlamasını gülünç buluyordu. Salander, Sahlgrenska Hastanesi'nde bir odaya kapatılmıştı. Ziyaretçi yasağı vardı, günlük gazete bile okuyamıyordu. Ama çok becerikli bir kızdı. Bir odada tecrit edilmesine rağmen Erika Berger'in ICQ'suna girmiş, arkasından da telefonla aramıştı. Daha önce de tek başına Wennerström İmparatorluğunu çökerterek Millennium dergisini kurtarmıştı. Susan Linder akşam 8'de kapısını çaldığında sanki odasına ateş edilmişçesine ürperdi Erika.
Merhaba Berger, karanlıkta oturmuş böyle kederli kederli neler düşünüyorsun?
Erika ışıkları yaktı. Merhaba, ben bir kahve yapayım.
Ben yaparım. Yeni bir şey var mı?
Olmaz mı? Lisbeth Salander benimle iletişime geçip bilgisayarımın kontrolünü ele geçirdi. Daha sonra telefonla arayarak Jonas diye birinin merkez istasyonda Teleborya'na bulaşacağını bildirdi.
Hayır, yeni bir şey yok dedi. Ama seninle fikir jimnastiği yapmak istediğim bir şey var.
Tamam. Peşimdekinin sapık değil de tanıdık çevremden beni taciz etmek isteyen biri olabileceği tezine ne dersin?
Aradaki fark ne?
Benim tanımadığım ama bana kafayı takmış birine sapık denilir. Diğer durumdaysa intikam hırsıyla benim hayatımı mahvetmek isteyen biri var demektir.
İlginç bir yaklaşım. Buraya nereden vardın?
Ben bu konuyu bugün bir kadınla tartıştım. Adını veremem. Ama o bir sapığın tehdit tarzının farklı olacağını iddia etti. Bana kafayı takmış bir sapığın kültür sayfasından Eva Carlson'a kesinlikle e-posta göndermeyeceğini söyledi. Bu sapık profiline uymuyormuş.
Mantıklı bir yaklaşım. Biliyor musun, ben şu e-postaları hiç okumadım. Görebilir miyim?
Erika dizüstü bilgisayarını çıkarıp mutfak masasının üzerine koydu.
Mikael Blomqvist, Monica Figueroa'nın nezaretinde emniyet müdürlüğünden çıktı. Saat akşamın 9'una geliyordu. Bir gün önce olduğu gibi park yerinde durdular.
İşte yine buradayız. Eve gidip çalışmak mı yoksa benimle gelip sevişmek mi istersin?
Ha.
Mikael, kendini baskı altında hissetme. Eğer çalışman gerekiyorsa git çalış.
Biliyor musun Figueroa, sen felaket bağımlılık yapıyorsun.
Ve sen hiç kimseye bağlanmak istemiyorsun. Bunu mu demek istiyorsun?
Hayır, öyle değil. Ama bu akşam mutlaka konuşmam gereken biri var. Biraz zaman alır. Ben dönmeden sen uyumuş olursun.
Monica başını salladı. Görüşürüz.
Monica'yı yanağından öpüp otobüs durağına yürüdü.
Blomqvist diye bağırdı Monica arkasından.
Evet.
Yarın sabah da işe gitmeyeceğim. Eğer yetişirsen kahvaltıya gel.
34. ayrımın sonu. Sayfa 549.